Ayrım 48.
Rusnak durumun bütün acılığını görüyordu ama inatla hahamların yalvarmalarını reddetti. Yenişehir kısa süre önce kesin vaatlerde bulunmuştu. Kırılan nice umuttan sonra gece yardım gelecekti. O gece de Yahudi mahallesine ulaşamayacak olan takviyenin yerine Araplardan gelen bir sürprizle karşılaştılar. Zeytinlik Dağı'ndan ateş eden topçusunun sağladığı sonuçlardan pek hoşnut kalmayan binbaşı Abdullah Tel, Yahudi direncini yakından kırmak için toplarını Kudüs'ün göbeğine taşıma kararını vermişti. Acılı yola sapan iki güçlü savaş arabası, eşek arabalarından başka bir şeyin görülmediği, daracık sokaklardan süzülerek gelip Yahudi mahallesinin yakınlarında pusuya yattı. Bu manevra bitik savunmacıların saflarında büyük bozgun yarattı. Bize neyin ateş ettiğini bilmiyorduk diyor o günleri hatırlayan Yahuda Koreş adlı asker. Mahallede bir tek tank savar silahı yoktu. Koreş ve arkadaşları damlara çıkıp ellerinde kalan birkaç molotof kokteylini araçlara fırlattılar. Ama pisliklerin kapladığı daracık yolların zırhlı araçları kendilerinden daha iyi durdurabileceği inancındaydılar. Paskalya'dan 33 gün sonra gelen Yahudi bayramı, Lagba Ömer hem Romalılara karşı verilen savaş sırasında Yahuda'yı kasıp kavuran vebanın mucize sonucu birden kesilmesini, hem de o çağda Yahudi halkının bağımsızlığını koparmak için verdiği son savaşı anar. Savaş yüzünden geleneksel eğlentilerinden yoksun kalan bu bayram günü Tanyeri ağarırken, herkes Eskişehir'in sofu halkı gibi savunucuları da açıkça ancak yeni bir mucizenin kendilerini kurtarabileceğini görüyordu. Savaşın başında 200 kişi olan mevcudundan 27 Mayıs sabahı Moşe Rusnak'ın elinde kala kala 35 sağlam adam kalmıştı. Her biri 10 kadar kurşuna sahipti. Tek ağır makinelerinin de mermisi bitmişti. Leah Wulfs mahallenin son sigara ve konserve kutularını el bombası haline getirmişti. Bir tekini elinde tutmuştu sadece. Sonu gelip çattığında kendini öldürebilmek için özenle saklamıştı bunu da. Hayatta kalanların savundukları acınacak haldeki toprak parçası, hastaneyi, karargahı ve mahzenlerinde mültecileri barındıran üç eski sinagogu kapsıyordu. Bir tek önemli sinagog daha Yahudilerin elindeydi. Bütün Filistin'in değilse bile Kudüs'ün en güzel sinagogu sayılan Aşkenazların başlıca tapınağı Haurba. Saint Pierre Kilisesi'li kubbesi nasıl Roma'nın görüntüsüne hakimse, Hurve'nin zarif kubbesi de eski Kudüs'ün damları üzerinde yükseliyordu. Böylesine saygıdeğer ve görkemli bir tapınağı zarar vermeden ele geçirmek kaygısında olan Abdullah Tel, Haganah elde tuttuğu mevzileri boşaltmazsa Hura'ya da saldırmak zorunda kalacağını Uluslararası Kızılaç'a bildirdi. Yahudi savunmasının başındaki kişi böyle bir isteğe boyun eğemezdi. Hurva sinagogu hala denetimi altındaki mahalle parçasının son engelini meydana getiriyordu. Burası da düşerse Araplar korunmasını sağlamakla yükümlü olduğu 1700 sivilin yığıldığı 3 barınağın 15 metre ötesine varacaklardı. Dolayısıyla güçten düşene dek Hurva için çarpışacaktı. Söz konusu bina adında bile bu inatçılığı mahkum eden talihsiz alın yazısını taşıyordu. Yapanlar Kudüs'teki ilk Aşkenaz sinagogunun yıkıntıları üzerinde yükseldiği için buna Hurva yani yıkıntı adını vermişlerdi. Bütün mahalleyi kaplayan umutsuzluk ve düşkünlüğün en koyulaştığı anda bile haham Weingarten'in devamlı defterine geçirdiği günlük olaylar sürüp gidiyordu. Bütün kafaları meşgul eden bir saplantının anısına Madame Agi doğurduğu kıza Tekboret Takviye adını verdi. Hastane doktoru ona bir yatak buldu ama ancak doğum süresince. Kucağında yeni doğan çocuğuyla Madame Agi hemen bütün ailesinin yığıldığı sinagogdaki yerine döndü. Her sabahki gibi Jakob Rangier adlı hasta bakıcı gece ölülerin kefenleri üzerine adlarını taşıyan etiketler taktı. Sonra özel durumlar için özenle sakladığı temiz gömleğini giyip yıkıntı halindeki bu mahallenin hayatını sürdürmesine yardımı olan törende hazır bulunmak üzere gökyüzü kapıları yeşil basına koştu. Evlenecekti. Ön saflarda çarpışan müstakbel karısı düğün için gelmişti az önce. Savaş giysisinin yerine bir elbise giyecek zamanı ancak bulmuştu. Patlamaların yol açtığı sarsıntıyla titreyen bir mumun alevinde iki genç karşılıklı dileklerde bulundular ve Yahudi nikahı gereğince yakın gelecekte Yahudi şehirleriyle Kudüs sokaklarında sevinç ve mutluluğun yankılanması için dua ettiler. O sabah Eskişehir'deki Arap Lejyonu genel karargahında yapılan toplantıda Abdullah Tel'in bölük komutanları aynı görüşteydiler. Yahudi mahallesini ele geçirmek için son bir saldırı yetecekti. Bu son çabanın yöneleceği hedefte su götürmüyordu. Hurva sinagogunun düşmesi Yahudi direnişinin yıkılmasına yol açacaktı. Uluslararası Kızılaç'a yaptığı çağrının cevapsız kalması üzerine Abdullah Tel'in başka çaresi yoktu. Öğleden önce sinagog bizim olmalı diye emretti subaylarına. Bu işi başarırsak öğleden sonra gelip orada çay içeceğinize söz verir misiniz diye sordu Yüzbaşı Musa. İnşallah cevabını verdi Arap Lejyonu 6. Alay Komutanı. Fevzi el-Kutub lejyonerlere bir geçit açmakla görevlendirildi. Bu görev Filistin'in şiddet içinde geçen hayatının doruğu olacaktı. Sinagogu çeviren duvarı uçurmak için bir merdivenin üzerine patlayıcı madde dolu 200 litrelik bir varil yerleştirdi. Bir sedye gibi bunu iki ucundan tutan dört adam öldürücü aracı duvarın dibine bırakmak için avludan süzüldüler. Kastel'de Abdülkadir'in ölüsünü bulan genç Nadi Dayes dört kişiden biriydi. Elde tabanca fırlayıp geçitten ileri dalabilmeyi bekleyen lejyon askerlerinin hayranlık dolu bakışları arasında el-Kutub onları sıkıştırdı. Varil kalın duvarın dibine yerleştirildiğinde Kutub soğukkanlılıkla dudaklarında yanan izmariti fitile bastırdı ve adamlarına sinmelerini işaret etti. Korkunç bir patlama lejyonerlere bir delik açtı. 45 dakika süreyle komşu evlerde bevzilenen 10 kadar Yahudi nişancısı onları bir el bombası ve kurşun yağmuru altında oyalayabildi. Sonra ateş kesildi. Bedevi askerler terk edilmiş mevzilerde alışılmamış bir ganimet, 5 tüfek buldular. İlk kez Yahudi mahallesinin savaşçıdan çok silahı oluyordu. Lejyonerler sinagoga dolaşıp Arap bayrağını dikmek için kubbenin tepesine tırmanmayı denediler. İçlerinden üçü vuruldu ama dördüncü asker bu işi başardı. Her yandan görülen kumaş Arap lejyonunun zaferini bildirerek Kudüs göklerinde dalgalandı. David Şaltiel'in Eskişehir'in damları üzerine çekilişini görmeyi dilediği mavili beyazlı bayrağı değil, Ürdün Krallığı'nın yeşilli kırmızılı siyah bayrağıydı bu. Sadece sinagog çevresine pek çok dükkan bulunması o öğleden sonra mahallenin tümüyle yok olmasını engelledi. Gerçekten de Arap birlikleri baskılarını birden gevşetip kendilerine ele geçirdikleri toprağı yağmalamaya verdiler. Bu boşluktan yararlanan Yahudi savunması komutanı savunma hattını yeniden düzenlemeyi denedi. Arap işgalini önleme konusunda tek umudu sinagoga bitişik küçük bir binanın yeniden ele geçirilmesine dayanıyordu. Oradan elinde kalan birkaç savaşçı son kurşunlarıyla belki lejyon askerlerinin mahallenin göbeğine saldırmalarını engelleyebilirdi. Bu işi başaracak yetenekteki adam bütün saldırılarda hazır bulunan ve makineli İzak adını taktıkları okuma yazma bilmeyen bir Kürttü. Ama bu gözü pek savaşçının bile morali bozulmuştu. Emri kendisine getiren genç kıza bezginlikle artık gereği kalmadı cevabını verdi. Sonumuz yakın, eninde sonunda teslim olacağız nasılsa. İzak diye yalvardı genç kız. Bu mevziyi kesinlikle geri almamız gerekiyor. Araplar kadınlarla çocukların doldurduğu sinagoglardan topu topu 15 metre ötede. Boyun eğen genç Kürt yerinden kalktı, makinelisini aldı. 5 kişi çağırdı ve çekti gitti. Az sonra ölmüştü. Savunmacıların son silkinişi de başarısızlığa uğramıştı. Bunun üzerine müthiş bir patlama bütün şehri sarstı. Eskişehir'in göbeğinden gökyüzünü karartan ve bütün damları beyazımsı bir toz tabakasıyla kaplayan duman ve tozdan oluşma mantar biçiminde koca bir bulut yükseldi. Sessizlik geri geldiğinde üç sinagogun mahzenlerinde yüzlerce korkulu ses Yahudiliğin en kutsal duası Şema Yizrail'i okumaya koyuldu. Kudüs göğü en güzel anıtlarından birini yitirmişti. Hurva'da çay içmeye gelen Abdullah Tel değil Fevzi el-Kutub olmuştu. Sanki bu kutsal yapının yıkılması kendilerini mahkum eden kaderin kesin bir deliliymiş gibi sığınaklarında üst üste yaşayan Yahudiler garip bir tepki gösterdiler. Yoksul yaşamlarının son anlarına refakat etmesi için gizledikleri hazineleri ortaya çıkardılar. Karanlık ve sızan sularla nemlenen üç sinagogun leş kokulu mahzenleri garip bir şenliğe sahne oldu. Nice yoksulluk ve acının hayale çevirdiği kişiler çikolata, çörek, sigara, kuru fasulye, pirinç ve hatta şarapla iş tokuş etmeye başladılar. Birden hayata dönen bu yerler dev bir lanetliler şöleni barındırdı. Moşe Rusnak Yenişehir'deki genel karargaha son bir çağrıda bulundu. Yardım o gece gelmezse her şeyin yenip bitirileceğini söylüyordu. Ama o gece duvarları aşabilen tek yardım barutu alınan bir Davitka mermisinin içindeydi. İki Palmaç askeri merminin barutunu çıkarıp yerine ulaşma imkanı bulamadıkları kuşatılmış arkadaşlarına yardıma dokunabilecek tek şeyi tüfek mermilerini koymuşlardı. Mermilerin üzerinde de bir mesaj vardı. Cesaret, sizlerle beraberiz diyorlardı bu mesajla. Davitka mermisi Arap safları arasına düştü. 28 Mayıs Cuma sabahı saat 9'u biraz geçe Abdullah Tel'in Ravdah okulundaki genel karargahının telefonu çaldı. İki haham diyordu yüzbaşı Musa, mahalleden beyaz bayraklarla çıkıyorlar. Tel sopasını kaptı ve hemen Musa'nın yanına koştu. Arap subayı aceleyle Eskişehir'den geçerken Kudüs'ün ilk Müslüman Fatih Halife Ömer'i ve mağluplara karşı gösterdiği cömertlik yüzünden tarihin adına duyduğu büyük saygıyı düşündü. Efsane onu Arapların mert ve gönlü yüce yaratılışının bir çeşit simgesi yapmıştı. Abdullah Tel bugün hiçbir şeyin bu efsaneyi kirletmemesini diliyordu. Musa'nın karargahını yerleştirdiği Kutsal Yazı Çevirmenleri adlı Ermeni okuluna girerken Abdullah Tel hayatında karşılaştığı ilk Yahudilerle burun buruna geldi. 70 yaşındaki Roy Van Hazan ve 83 yaşındaki Zeev Mintzberg adlı hahamlarla. 31 yıl önce şehri İngiliz askerlerine teslim eden Arap belediye başkanını yaptığı gibi hahamlar mahallenin Arap lejyonuna teslim olduğunu bildirmek için bir yatak çarşafıyla gelmişlerdi. Bu davranış 2 saat süren zorlu bir çarpışmayı izliyordu. İlk teslim olmaya kalkıştıklarında mahallenin Hagana şefi onları durdurmak için saygıdeğer ihtiyarların üzerine ateş açtırmaktan çekinmemişti. Kolunu rastlayan kurşun yine de haham Hazan ve meslektaşının kararlılığını sarsmadı. Gidip Araplara mahallenin anahtarlarını teslim etmemizi önlemek için dedi Moşa Rusnak'a bizi öldürmek gerek. Kimin tarafından öldürüleceğimiz umurumuzda bile değil. Durum nasılsa umutsuz. Sarsılan Rusnak yardımcılarını topladı. Durum gerçekten de umutsuzdu. Lejyon askerleri mahalle halkının yerleştiği 2 sinagogdan sadece 6 metre ötedeydiler. Hastanede bir tek ilaç kalmamıştı. Sargı bezi ve alkol bile tükenmişti. Son savunmacıların elinde birkaç mermi kalmıştı topu topu. Bu da yarım saat daha dayanmalarına ancak yeterdi. Sonra 1700 sivil Arapların insafına terk edilecekti. Rusnak zaman kazanmayı denemeye karar verdi. Ölülerle yaralıları toplamak için hahamların başı bir ateşkes istemelerine izin verdi. Abdullah Tel bu kurnazlığı hiç yutmadı. Terbiyelice ama kesinlikle 2 hahamdan gidip bir Haganah temsilcisi getirmelerini rica etti. Rusnak cevabını elinden geldiğince geciktirdi ve sonunda Arapça bilen yardımcılarından Şaul Tab ile Arap komutanın yanına gitmesini emretti. Abdullah Tel Yahudilerin teslim oluşunda hazır bulunmaları için Uluslararası Kızıl Haç Örgütü'nün bir temsilcisini, İsviçreli Doktor Otto Leiner'i ve Birleşmiş Milletler temsilcisi Pablo de Ascarate'yi çağırmıştı. Ascarate görüşmelerin mükemmel ve duygulandırıcı bir dürüstlükle geçtiğini hatırlıyor. Arap subayı yenilgiye uğrayan Yahudilere şu ya da bu şekilde küçük düşürecek, hakaret sayılabilecek en ufak söz ve davranıştan kaçındı. Sakin ve ağırbaşlı Yahudi subay Şaul Tavil de kendi yönünden en ufak bir kin ya da en küçük bir yaltaklanma belirtisi göstermedi. Yine de Abdullah Tel herhangi bir tartışmaya girmek niyetlisi değildi. Şartları basit ve dürüsttü. Bütün sağlam erkekler tutsak edilecekti. Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar yeni şehire gidebileceklerdi. Yaralılar durumlarının ağırlığına göre tutsak edilecek ya da bırakılacaklardı. Haganah saflarında birçok kadının da çarpıştığını bildiği halde Abdullah Tel bunlardan hiçbirisini tutsak etmek istemedi. Araplarla Yahudiler görüşürken görülmemiş bir olayla karşılaşıldı. Birkaç temsilcinin mahallenin teslim olması için görüşmeler yapmaya gittiğini öğrenen sinagoglardan birinin mahzenine sığınmış mahalle halkı sevinç çığlıkları atmaya ve şükran duaları okumaya başladılar. Sonra Haganah'ın kendilerini korumak için diktiği askerleri itip kakarak dışarı fırladılar. Birkaç dakika içinde daha 2-3 saat önce birbirlerini boğazlayan Araplarla Yahudiler kucaklaşmaya ve öpüşmeye başladılar. Eski dostlar gözyaşları içinde buluştular yeniden. Lejyon askerleri mevzilerinden çıkıp gelerek Haganah askerlerine karıştılar. Yahudi esnaf dükkanlarını yeniden açtı. Rusnak büyük bir acıyla daha önce kendi adamlarına bir bardak su vermeyi istemeye kabul eden bazı kişilerin Araplara sunmak için gizledikleri yerlerden kahve ile şekerleme çıkardıklarını gördü. İki topluluğun iyice kaynaştığını görünce de her şeyin gerçekten bittiğini anladı. Resmen teslim olmalar artık basit bir işlemden başka şey değildi. Üzüntü içinde son sigarasını içti ve subaylarını topladı. İrgun temsilcisi dışında hepsi teslim olma kararını kabul ettiler. Bunun üzerine Rusnak Avustralya askerlerinden kalma bir kaput giydi, başına bir bere geçirdi, beline bir parabellum taktı ve yeryüzündeki Yahudi toprağının en eski parçasını Araplara teslim etmek üzere yola koyuldu. Pabuçlarını parlatan, üniformalarını özenle ilikleyen 31 sağlam Haganah askeri teslim olma töreninin yapılacağı avlunun köşesine dizildiler. Öte yandan mahalle halkı çocuklarını, çıkıntılarını ve evlerinden kurtarabildikleri birkaç bibloyu toparlamaya başlamıştı. Rusnak'ın topladığı zavallı birliği gören Abdullah Tel başını salladı. ''Bu kadar az olduğunuzu bilseydim'' dedi, ''Yahudi savunmasının komutanına sizlere topla değil sopalarla saldırırdım.'' Sonra Arap subayı sivillere yaklaştı. Yüzlerin çoğunu büzen korkuyu görünce bu acınacak haldeki kalabalığın niçin dehşete düştüğünü anladı. Öldürülmekten korkuyorlardı. Sıraların arasında ağır ağır dolaşarak herkesi bir söz ya da bir davranışla yatıştırmaya çalıştı. Hastanenin dolup taşan koridorlarıyla koğuşlarında dolaşan subaylarından biri yaralıların gözlerinde kesinlikle öldürülecekleri inancını okudu. United Press Ajansı'nın muhabiri Sami Suki, ölüm kokusunun kol gezdiği bu sefil kalabalıkta kendine yol açmaya çalışırken bir sesin kendisini çağırdığını işitti. Döndü ve genellikle arabasına bindiği Yahudi taksi şoförünü tanıdı. Çıkışta Arap askerlerinin kendisini boğazlayacaklarından emin olan zavallı adam zangır zangır titriyordu. Suki korkulacak hiçbir şey olmadığını söyleyerek ona bir sigara verdi. Abdullah Tel Halife Ömer kadar insanca ve mertçe davranacaktı. O gün öğleden sonra da lejyon askerlerinin kurbanları Yahudiler değil Araplar olacaktı. Hiç zaman kaybetmeyen birkaç yağmacı. Bütün çağdaş Yahudi tarihinin en kısa ve en acı sürgünü güneş batmadan az önce başladı. Yahudi mahallesinde oturanlar Siyon kapısını yeni şehirden ayıran 500 metrelik yolu geçmek için yürümeye başladılar. Kudüs'ün eski surları içinde 2000 yıl neredeyse kesintisiz süren Yahudi varlığının sonunu belirliyordu bu yürüyüş. Şehirde en son kalanlar pek çok kuşağın ardından büyük bir sofulukla nöbetçiliğini yaptıkları koca duvarları geride bırakıyorlardı. Yahudi varlığının izi sonsuza dek silinsin diye Kfar Etzion meyve bahçelerindeki genç fidanların sökülmesi gibi atalarının alınlarını sürerek parlattıkları bu duvarların Yahudiliğin kutsal yerini dolduran öteki kalıntılarla birlikte yıkılmasından korkuyorlardı. İlk sürgünler Siyon kapısını geçerken yağmacılarla başıbozukların çıkardığı yangınlar evlerini yakmaya başlıyordu bile. Hayatlarının karanlık ve dokunaklı dekoru olan bu daracık yolları geçtikleri sürece lejyon askerleri vücutlarını onlara siper ettiler. Yaşlılara yardım ediyor, yüklerin ağırlığı altında ezilen kadınların bebeklerini kollarında taşıyorlardı. Galeyana gelen kalabalığı dipçik vuruşlarıyla geriletiyor, taş atanları durduruyor, sefil kafileyi tehdit eden bir tehlike oldu mu başlarının üzerinden ateş açmaktan çekinmiyorlardı. O gün evini terk eden pek çok aile Eskişehir'in surları dışına hiç çıkmamıştı. 100 yaşında bir ihtiyar 90 yıl önce bir kere Yenişehir'in ilk evlerinin yapımını seyretmek üzere aşmıştı bu surları. En acılacak görüntüyü ihtiyarlar meydana getiriyordu. Belleri bükülmüş, sakalları pis, takkeleri yağlı, arkalarında öğrenmekle geçen bütün bir hayatı bırakıyorlardı. Bir tarih sonucu evlerinin önünden geçenler, kapının eşiğindeki mezuzayı, her Yahudi yuvasının Tanrı tarafından korunması amacıyla yerleştirilen, içinde parşömen parçası bulunan muhafaza, öpmek için kafileden ayrılıyorlardı. Siyon kapısına varırken yaşlı bir haham aniden sıradan çıktı ve Antoine Albina adlı Arap'ın kollarına koca bir paket bıraktı. Sinagogun kutsal bir eşyası dedi, size emanet ediyorum, koruyun bunu. 33 metre uzunluğundaki ceylan derisinden parşömene elle yazılmış 700 yıllık bir Torah'tı bu. Dipnot: Albin bunu 11 yıl sakladı, sonra Kudüs'ün Arap kesimini ziyaret edebilen ilk hahama teslim etti. Seçkin bir bilgin olan ve Siyonizme karşı görüşleriyle tanınan Elmer Berger adlı bu haham da Torah'ı bir New York sinagoguna armağan etti. O sıra Yenişehir'dekiler heyecanla gelenleri karşılamaya hazırlanıyorlardı. Doğu Joseph onları Araplar tarafından terk edilen Katamon'daki evlerde barındırmaya karar verdi. Yardımcısı Hayim Halleri bulduğu çarşaf ve battaniyelere el koymakla görevlendirdi. Bir Katolik ailenin evinde Haller yığınla mum buldu. Eski Yahudi mahallesinden gelenlerin sürgünde ilk kutsal günü kutlamak için mum bulmayı ne kadar isteyeceklerini bildiğinden kaynağını saklamaya karar verip hepsini topladı götürdü. Terk edilen mahallede çıkarılan yangınlar çoğalırken hüzün verici kafile bütün öğleden sonra Siyon kapısından geçip gitmeye devam etti. Evleriyle sokaklarının alevler arasında kaybolduğunu gören haham kızım Marsha Weingarten şöyle düşündü. Bu benim hayatımın sonu. Ailem kaç kuşaktan beri orada yaşadı. Şimdi her şey bitti. Babası ileri yaşına rağmen 14 gün önce bir İngiliz subayının kendisine teslim ettiği Siyon kapısının anahtarını da yanına alarak tutsaklarla birlikte Amman'a gitme izni istedi. Genç Abraham Onstein'e kız kardeşi Sarah anneleriyle babalarının öldüğü eve son bir ziyarette bulunabildiler. Kitaplar ve çocukluk anılarımızla doluydu diyor Abraham o günü hatırladığında. Yanına bir şey almak istedi ama bir türlü seçim yapamadı. Sarah rastladığı ilk eşyayı aldı ve cebine soktu. Sonra birbirlerinden ayrıldılar. Genç kız Yenişehir'in, kardeşi de 293 sağlam tutsakla birlikte esir kampının yolunu tuttu. Siyon kapısı yakınındaki bir sokak köşesinden bu mahalleye karşı yıkıcı saldırıya girişen Arap son sürgünlerin de gidişini seyrediyordu. Tevzi El-Kutub dünyaya geldiği Kudüs'ün eski şehrinde hayat boyu Yahudilerle yan yana yaşamıştı. Birden onları son kez gördüğünü anladı. Acınacak kafileleri 12 yıl önce bir Yahudi otobüsüne attığı el bombasıyla başlayan acımasız meslek hayatının zaferi oluyordu. Kapıdan en son geçenler arasında Leah Woods da vardı. Lejyon askerlerinin küçük laboratuvarına birden dalmaları, intihar etmek için hazırladığı bombayı kullanma fırsatı bırakmamıştı ona. Mahalleyi yakıp kül eden yangına bakarken alevler içindeki gettolarından çıkan İspanyol Yahudilerini düşündü. Acıyla Yenişehir'de karşılaştığı ilk adamların yüzüne şöyle aykırdı. Yahudiler, siz burada oturdunuz ve biz teslim olmak zorunda kaldık. Hava kararıyor, iniltiler içinde hastanenin kubbeleri altına yığılan 153 yaralıdan başka kimse kalmıyordu eski mahallede. Bir tıp kurulu gelip onların nakledilmesi işini yoluna koyacaktı. Ama mahalleyi kasıp kavuran yangın kısa süre sonra hastane binasını da tehdit etmeye başladı. Lejyon askerlerinin geldiğini gören yaralılar öldürüleceklerini sandılar. Ama Araplar tam tersine düşmanlarını yangından kurtarmaya geliyorlardı. Hepsini Ermeni patrikhanesinin içine taşıdılar. Aynı anda Abdullah Tel'e bu coşturucu günün doruğu sayılabilecek bir telefon geliyordu. Ürdün kralı 10 gün önce Kudüs'e yardım etmek üzere yolladığı genç subayı coşku dolu bir sesle camdan kutladı. Sürgün edilenler Yenişehir'de götürüldükleri her evde hayatlarındaki ani değişikliğe alışmaları için kendilerine yardım etmeye hazır Yahudiler buldular. Kaderin kendisine yolladığı kişileri yüreklendirmek için Hayim Haller odadan odaya koşuyordu. Hepsi büyük bir şaşkınlık içindeydi diyor o günleri hatırladığında. Ama daha da büyük bir hayretle bu zavallıları şaşırtan şeyin ne olduğunu anladı. Ölümün yanından geçmek değil, varlarını yoklarını kaybetmek de değildi korkularının nedeni. Cuma akşamı Siyon kapısından geçip Katamon mahallesine giderken hayatlarında ilk kez kutsal günü çiğnemiş olmaktan geliyordu üzüntüleri. Bunun üzerine Haller umutsuzluklarını hafifletebilecek tek hareketi yaptı. Her adamla kadının eline Kudüs'ü kendileri gibi kutsal şehir sayan başka bir dinin rahiplerince kutsanmış bir mum tutuşturdu. Mumlar teker teker yakılırken Haller çevresindeki yüzlerin sevinçle aydınlandığını, nicelerini çiğnedikten sonra kutsal günün emirlerinden hiç değilse birinin saygı göstermenin mutluluğuyla dolduğunu gördü. Ermeni manastırında bir sedyede yatan İngiliz kızı Esther Callingold can çekişiyordu. Korkunç acılarını hafifletecek morfin de kalmamıştı. Yanında yatan yaralı bir ihtiyarın üzerine eğilip elindeki tek uyuşturucuyu bir sigara kıza verdiğini gördü. Esther sigarayı almak için elini uzattı, sonra indirdi kolunu. Hayır diye mırıldandı, bugün kutsal gün. Bunlar genç kızın son sözleri oldu. Birkaç dakika sonra komaya giriyordu. Eski mahalledeki savaş sırasında başına bir şey gelebileceğini düşünerek 5 gün önce annesiyle babasına yazdığı mektup yastığının altındaydı. Genç İngiliz kızının bıraktığı vasiyetnameydi bu. Sevgili anneciğim ve babacığım, benden gelebilecek bütün haberleri dilediğim serin kanlılıkla kabullenmenizi rica etmek üzere size yazıyorum. Zor bir savaş sürdürüyoruz, cehennemi tanıdım ama savaşın sonunda umutlarımızın gerçekleşeceğini göreceğimizden emin olduğum için bu zahmete değiyor. Hayatımı dolu düzgün yaşadım, burada topraklarımız üzerinde yaşamak bana çok tatlı geldi. Yakında bir gün hepinizin buraya geleceğinizi ve mücadelemizin ürünlerini tadacağınızı umuyorum. Mutlu olun ve beni sadece sevinçle hatırlayın. Şalom, Esther. Genç kızın yanında uzanmış yatan kızıl sakallı dev soluğu gitgide hafiflemeye başladığından hıçkırmaya koyuldu.